Merhabalar. Mevzu Fener programının bu haftaki konuğu da Kaan. Maç programımızı Kaan'la yapacağız. Konuk da demek istemiyorum pek. Müsait olduğu zamanlarda bize katılacak inşallah. Bugün yine Yiğit yok. Yiğit'e bir selam göndererek başlayalım. Bize şöyle bir telkinle bulundu kendisi. Bizi izleyenler abone olursa seviniriz. Onu söyleyelim. Haftalardır söylemiyormuşuz. Buradan Kaan, direkt ben sana pas atayım. İlk yarı çıkan kadro, sanırım biraz konuşmak lazım. Tekrar üçlüye döndük. Ve bu kadro neticesinde beklediğin gibi bir oyun mu vardı? Yoksa daha farklı bir şey mi bekliyordun? Bir de bu üçlüye dönüşümüzü de böyle kısaca bir yorumlarsan iyi olur. Sonra da ben bahsederim.
Abi, selam öncelikle. Şimdi ya üçlüye dönüşü evet bekliyor muyduk, beklemiyor muyduk? Aslında tartışma konusu. Hani kimi kısım daha 3'te oynamalıyız tarafındaydı. Kimi kısım daha 4'te oynamalıyız tarafındaydı. Aslında ben bu formasyon tartışmalarını hani sürekli yazıp çiziyorum. Çok fazla girmek istemiyorum çünkü anlamsız buluyorum abi. Çünkü önemli olan hangi oyuncuyu aslında nerede oynattın? Sağın hangi bölgesinde kullandığın? Ya yani bu üçlüde de aynı şey, dörtlüde de aynı şey. İstersen beşli çık yine aynı şey.
Evet.
Yani üçlü dizilip işte iki tane kanat bekini geride konumlandırırsan sonra işte beşli bir yapıya sahip olmuş oluyorsun. Hani çok fazla bir anlamı yok bu işin. Ama şunu gördük. Ya Fenerbahçe'nin sezon başından beri bence en önemli noktası şuydu. En net eksik dediğimiz iki tane bölge vardı. İki tane kanat bek. Vitor Pereira'nın üçlü oynatacağı düzeni farz ediyorum ben. Hı-hı. Ama en iyi çıkış yapan iki oyuncu da aslında kanat beklerden oldu. Bir tanesi Ferdi, diğeri de Osayi. Şimdi senin hep aslında hücumunda en temel iki tane yapı taşlardan biri bu ikili. İşte Osayi olmadığı zaman çok büyük problem yaşadık. Özellikle atletizm konusunda. Ferdi kesinlikle zaten sezon başından beri bence çok çok üst seviyede. Yani şöyle hani geçen seneye baktığımızda abi bu çocuğun oyun motoru çok problemliydi. Maç içinde sürekli dalgalanıyordu, sürekli kopuyordu. En ufak bir fiziksel temasta bir anda devriliyordu. Maç içinde dalıp gidiyordu, konsantrasyonu çok bozuktu. Şu an yani bunların hepsinden arındırılmış vaziyette bayağı bambaşka bir topçu izliyoruz. Şimdi hal böyle olunca senin hücumun iki temel yapı taşını sen nerede kullanabiliyorsun? Abi üçlü de kullanabiliyorsun. Yani bu hani üçlü ideal sistemdir özelinde söylemiyorum ama senin abi kanattan hücum edebilmeyi sağlayan iki oyuncun bunlar. Çünkü senin net
ki, bir araya da gireyim. Bu iki beki de biz dörtlü için ana bekler olarak yazabileceğimiz adamlar değil normalde.
Değiller. Değil aynen öyle. Yani dörtlü için kim yazarsın? Nazım yazarsın, Nova yazarsın.
Evet.
Nova bence sezon başından beri çok kötü halde. Yani stoperde birazcık kıpırdandı. Ama bek için çok kötü halde. Yani ne topla gidebiliyor, topsuz koşuları Trabzon'daki tarzı atmıyor.
Yok,
çok
sıkıntılı. Evet.
Nazım zaten hani yani belli bir yetenekli çocuk. Belli bir sıkıntıları mevcut. Yani hal böyleyken zaten senin eldeki formasyonu en iyi şekilde kullanabileceğin şey üçlü oluyor ve iki kanat bekinle Ferdi. Ya şunu demiyorum ben. Ya tabii ki bu takım üçlü oynarken de liderin 10 puan gerisinde, Trabzon'un 10 puan gerisinde düştü. Bunu kabul ediyorum. Ama en azından şuna bakıyorum ben. Dörtlüye nazaran sahada ne yaptığını bilen bir takım var. Yani Fenerbahçe maça çıktığı zaman şunu diyebiliyorduk abi. Ferdi bindirecek, Osay bindirecek. Fenerbahçe kanattan pozisyona girecek. Bunu konuşabiliyoruz. Veya Mesut İrfan topu aldığı zaman kafasını kaldırdığında hem önde hem kanatlarda pas opsiyonları, oyun daha genişliyor. Yani daha geniş bir alana oyunu yayma şansın oluyor. Önemli olan bu. Yani bu şey tartışılıyor yani genişlik darlık konusu. Takım boyuna baktığın zaman boydan tabii ki dar olmalı. Ama enden oyunu ne kadar genişletirsen o kadar daha fazla boşluk buluyorsun sonuç olarak.
Aynen öyle.
Bunu daha en iyi üçlüyle sağlıyorsun. Yani bu oyunun temelinde bu yatıyor tamamen. Maç üzerine gelirsek de Crespo Gustavo aksar mı diye düşündük. Hani benim de kafamda ilk soru işareti oydu. Hatta şey sen Josef Topal benzeri bir yapıya kavuşur muyuz falan gibi konuşuyorduk. Hı. Ama Pereira şöyle kullandı. Hem Gustavo'yu hem Crespo'yu sürekli ön tarafı prese yolladı. Mesut'tan zaten belli oranda prese katkısı alamıyorsun. Rossi de bunu çok fazla vermiyor. Ama Gustavo, Crespo geriden stoperlerin de desteğiyle sürekli bu baskıyı sağladı Fenerbahçe. Oyun kurulumunu tamamen Atilla ile Tisaran'da bıraktı. Merkezden oyun kurmakta istemedi. Yani bunu hedefliyor. Çünkü Gustavo da bunu beceremiyor abi. Crespo da bunu beceremiyor.
Zaten, evet, uygun bir yapımız da yok. Aynen,
yani Gustavo da bir de sürekli abi sayı arkasında. Rakip orta sahanın veya rakip santrforun arkasında. Yani öyle boşa çıkayım pas alayım. İlk yarıda hele hiç yapmadı bunu.
Evet, evet.
Çok aksadı özellikle. Ama zaten Pereira da tamamen önde basayım. Crespo ve Gustavo'yla. Stoperlerden ben oyunu kırarım gibi düşündüm. Beklerin de bindirmesiyle zaten işledi. Atılan gollerin hepsi kanatların bindirmesi. Hepsine kanatları sokuyorsun. Bizim dörtlü oynadığımız maçlarda en büyük eksik ne? Kanatta hiç kimse yok abi. Oyun sürekli merkeze sıkışıyor. Merkeze sıkışınca da problem yaşıyorsun sen. Hani bu minvalde bakarsak eğer bence faydalı bir üçlüye dönüş oldu. Sağda da nitekim sonuç verdi. Çok büyük beklentilere tabii girmeye gerek yok. Yani daha tek maç kazanıldı.
Aynen.
Lig sonuçuna karşı kazandım. Deplasmanda hiç galibiyet olmayan bir takıma karşı kazandım. Ama en azından hani şunu demek önemliydi. Dörtlüyü oynarken Fenerbahçe şunu oynar diyemiyoruz. Ama üçlü oynarken en azından bu takımın bir oyunu var. Geliştirilebilir bir oyunu var.
Kesinlikle. Ben de hemfikirim. Ben yani şöyle genel yapıda mesela ilk yarıda bazı bölümlerde o dediğin şeyi hissettik. Yani bu takım üçlü oynadığı zaman gerçekten ne oynayacağını az çok tahmin ediyoruz. Bu iyi bir şey. Bence şöyle iyi bir şey. Çünkü dediğin gibi dörtlüye döndüğümüz zaman özellikle Mesut ve İrfan'lı kanat kullandığın zaman ve bekler de bindiremediği zaman gerçekten inanılmaz kısır bir yapı oluyor. Zaten o adamlar işte koşu yapacak ya da atletik oyuncular değil. Senin beklerin de işte Novak Ferdi ya da Novak Nazım çok önemi yok artık orada. Ferdi de bir fark yaratamıyor zaten. Çok kısır bir yapıda oluyoruz. Dediğin şey çok ben %100 katılıyorum. Senin başından beri de aynı şeyi söylüyorum. Ben ya Pere belki buraya ben illa üçlü oynayacağım kafasıyla gelmiş olabilir. Onu bilmiyorum. Ama bu takım da üçlüden başka bir şey oynamaz şu an. Yani 3-4-5 senin dediğin gibi ona da katılıyorum. Yani bu dizilimler çok önemli değil ama işte o şekilde dörtlü dizildiğimiz zaman bizim üretkenliğimiz gerçekten çok kötü etkileniyor. Zaten çok üretken bir takım değiliz. Ama bu şekilde en azından belli opsiyonlarımız var. Ben de bunları belli bir noktada yapabiliyorken vazgeçmeyi çok saçma buluyordum. Yani aslında Vitor'a kızdığım tek konu da o. Yani burada da kızmakta haklı mıyız onu da bilmiyorum. Böyle bir baskıda, böyle bir ortamda ne yapabilirdi? Hani istifa edebilirdi. Bu da bir seçenektir. Ama belki de böyle bir yolu seçti. Hani ben göstereyim bunun olmadığını, kendi oyunuma dönerim. Şu an geldiğimiz nokta sanki ona geldi gibi. Yani, dörtlüye döndüğümüz bir maçtan Galatasaray maçı galibiyeti aldık. Çok zaten o maçta çok taktik konuşmaya gerek yok. Göztepe maçında da pek iyi bir görüntü vermeden geçtik. Ya ilk yarıda şöyle şunu söyleyecektim ben. Ben Fenerbahçe'nin yine bir şekilde o gel bakalım. Bir şekilde bu baskıyı kuran taraf olabilmesini bekliyorum hala daha. O konuda bence yine eksiklerimiz var. Sene başından beri bekliyoruz. Yani Rize ile oynarken ben ilk ciddi pozisyonumuzu işte böyle 15'lerde 20'lerde bulalım istemiyorum. Biraz daha hakim olan taraf olmalıyız. Ama bunu da ben orta sahamızı biraz orta sahamıza bağlıyorum kendi adıma. Senin de bahsettiğin gibi. İşte Gustavo Crespo oynasın ya da Gustavo Mert Hakan oynasın. Biz çok orta sahadan üreten yapıda olamıyoruz. Hep kanatlara biniyor ve kanat bekleri de formsuz olduğu zaman direkt üretken olmayan bir yapıya dönüşüyoruz. Aslında basit bir takımız bu yönden baktığınız zaman. Çünkü çok fazla alternatifimiz yok. Üretememeyi de anlıyorum ama buna bir şekilde artık transferle mi yoksa yapıda bir değişiklikle mi çözüm bulacağız bilmiyorum. İlk yarının sonuna kadar belirli bir puan farkını da götürüp sanırım takviye yapmak gerekecek yine. Yani ben hani üretkenlikteki ya da baskıdaki sorunu bu olarak görüyorum. Yani buradaki formasyon değişse de farklı bir şey alabileceğimizi düşünmüyorum kendi adıma.
Katılıyorum. Özellikle orta saha üzerinde çok katılıyorum. Yani şöyle çok kısır bir orta saha var. Hani hem oyun kat mesela Ozan Tufan bu takımda olsa hani gönderilmesi çok konuşuldu ama yani en azından farklı bir tarz. Hani daha tempolu, şutu olan, daha dribling
Topu
yapabilen,
götüren. Evet,
topu
evet.
götüren, toplu topsuz sürekli koşu atan. Yani mesela bu tarzda çok oyuncu yok ama bunun sıkıntısını yaşıyorsun. Veya geriden oyun kuracak. Şimdi Sosa ikinci yere girdi mesela. Abi fark yarattı adam. Atılan tüm gollerde
Evet,
Sosa var.
evet,
Ama
evet.
işte Sosa'dan bunu ne kadar alabiliyorsun? O da
Ha,
papatya dönüyor birazcık.
tam oraya geleceğim aslında. Ya biraz şey de konuşalım. Yani mesela şunu da konuşmak lazım. Emre Belözoğlu döneminde de bu adamlarla belli bir farklı bir futbol oynadık biz. Ama orada da mesela Sivas maçını örnek gösterebiliriz. Bu tarz maçlarda çok kilidi açabilecek bir yapımız yoktu. Tamam, topa hakimdik. Daha farklı bir planımız vardı ve belki taraftarın daha çok hoşuna gidecek bir yapıdaydık. Ona da katılıyorum. Ben de o futbolu beğendim. Bir şey demiyorum ama biz orada da kilidi açmakta zorlanıyorduk. Yani ve bir sene daha geri atmış, yaşı ilerlemiş Sosa var. Aynı şekilde Gustavo zaten oynamıyordu. Bizim şu an Gustavo'suz bir yapı mesela. Şu gün için konuşuyorum. Zaten Zayt'la Mert Hakan da yok. O da mümkün değil. Yani bu oyuncu grubuyla bizim o oyunu oynamamız da şu an pek mümkün değil gibi geliyor bana. Taraftarın beklediği o çok baskılı, çok üretken, işte çok inceci diyeyim futbolu bu oyuncu grubuyla ben şu an oynayabileceğimizi düşünmüyorum. Yani hangi formasyona geçersek geçelim biz o beklenen oyunu oynayamayacağız. En azından malzemelere uygun olanı oynayalım diyorum. Yoksa ben de işte dediğim gibi 15-20'de ilk pozisyonu bulmaktan çok mutlu değilim. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu oyuncu grubuyla çok daha farklı bir oyun oynanabilir mi? Çok daha üretken.
Yani şöyle, tamam, Emre Belözoğlu'nda evet bir oyun yerleştirdi. Zaten dörtlü oynarken de Emre'nin yerleştirdiği oyuna benzer bir oyun oynuyoruz. Ama şimdi burada şöyle bir problem var abi. Sen Mesut'u ve İrfan'ı ikisini de kanada koyduğun zaman.
Evet.
Şimdi mesela bu
Aynen.
maça dönelim. Şimdi bu maçta abi bir tane santrforum var. Okey. Memnunsun değilsin ama en azından santrfor oyununa uygun bir adam. Daha çok ikinci santrfor olsa da bence. En azından bir
Bence de.
santrfor var. Ama şimdi şöyle, etrafındaki oyuncunun niteliği önemli. Onun etrafındaki oyuncunun. Bir koşucu, bir yaratıcı koyduğun zaman İdeal formasyona geliyorsun aslında. Mesela Rossi Mesut ideal. Ben buna çok problem görmüyorum. Ama Mesut İrfan'ı koyduğun zaman şöyle problem olacak.
Olmuyor.
Tamam, top sende kaldı. Eyvallah, %70 topla oyna. Abi yani top, hani şey, Mourinho'nun vardı ya söyle. Yani, İsterlerse topu alıp eve götürsünler. Yani, oynuyorsun abi
Aynen.
sadece. Şimdi merkezinde zaten senin ceza sahasında koşu atan bir adam yok. Oraları zorlayan bir adam yok. İrfan Mesut çok fazla öyle ceza sahasında sürekli gir çık yapan, koşu atan adamlar da değiller. Şimdi hal böyle olunca sıkışıyor oyun. Pas. Ceza sahasında net bitiriciğin yok. Şimdi çok
Evet.
sıkışan, çok sıkışan bir oyun oluyor. Yani o yüzden kadro yapısı özellikle eleştirisine katılıyorum. Şey bir kadro. Hani o Emre Belözoğlu formasyonu üzerinde konuşuyorum. Bunu okey takım oynar. Problem de yok. Ama dediğin gibi sıkışan oyunda çok kapanan bir takıma karşı yani birazcık bir duran topa bakıyorsun uzaktan. Yani bir ekstraya bakıyorsun hep.
Evet.
Ama şimdi diğer türlü öyle değil. Mesela Rossi'yi çıkar, Pelkas'ı koy. Yine bu oyuna benzer bir oyun oynarsın. Aslında bu oyunu oynayabilecek bir yapısı var Fenerbahçe'nin. Hani o bir
Aynen.
yaratıcı, bir koşucu. Ama işte Mesut'u İrfan'ı aynı anda sağda tutma olayı, bu takıntı birazcık işleri tıkıyor. Burada da B planı ne olabilir abi? İrfan'ı merkeze oynatmak. Yani İrfan Gustavo'nun veya İrfan Crespo'nun, yani Sosa'yı taşıyan bir takımın, tamam İrfan'ın Sosa kadar çok fazla şey yok. Pozisyon alma konusunda eksiği var. Defansif
Onu
açıdan.
kadar kesemez topta. Evet,
Kesemez
evet.
ama abi zaten 3 stoperle oynuyorsun. Yani çok takılıyor insanlar buna. Orta sahamız çok yumuşak olur. Olmaz abi, niye olsun? Yani zaten 3 tane stoperle oynuyorsun. Stoperler öne yanaştığı zaman, şimdi burada tartışılması gereken konu aslında. Stoperler öne niye yanaşmıyor? Mesela Fenerbahçe'nin oyunu eleştirirken hani insanlar 3'e 4'e takılıyor ama abi aslında şöyle bir farklılık vardı. Fenerbahçe sezon başında 3 stoperini de yaklaştırıyordu abi orta sahaya.
Evet,
3
evet,
orta saha
evet.
çizgisine basıyordu. Eleştirilen dönemde Fenerbahçe hiç basmadı abi. Orta sahasıyla stoperler arasında sürekli boşluk var Fenerbahçe'nin. Mesela bunu kimse sorgulamadı. Neden? Aslında tartışılması gereken, mesela Rıdvan'ın söylemesi gereken konu bence buydu. Fenerbahçe baskı kuramıyor. Bu üçlü dörtlü ile alakalı değil. Sen
Evet.
savunmayı o kadar geride kurarsan, o kadar geride bekletirsen her topta bir iki pozisyon olur. O zaman üçlü oynamanın bir anlamı yok ki. Niye üçlü oynuyorsun mesela?
Ben %100 katılıyorum. Ha, bilmiyorum, dinleme fırsatın olur mu? Biz Kaan Kavuşan'la da daha geçen gün konuştuk. Aynı şeyi sordum ona da. Yani biz sene başında Salah'ı da oynasa, Novak da oynasa, Serdar da oynasa abi neredeyse orta sahanın önünde adamların sırtına yapışıyordu bu üçlü. Yani kim de dahil. Biz hani gerçekten çok üretken olmasak da o öndeki baskıyı yapıp yani bu takım gol yemez ya da bu takım kolay kırılmaz imajını veriyorduk. Aynı şekilde topu hızlı kazanıp geçiş oyununu da iyi oynayabiliyorduk. Yani tamam, set hücumunda bence de büyük takım iyi set hücumu oynamalı. Ben o konuda hiçbir şey söylemiyorum ama ya geldiğimiz noktada bizim lig özelinde de konuşuyorum. Geçiş oyununu iyi oynamak zorundasın yani. Bu işte geçiş oyunu da olmasa da çok az pasla gol atabilmek zorundasın. Bu bir meziyettir. Bu kötü bir şey değil. Ama ya biz bunu bıraktık. Ben de aynı fikirdeyim. Sene başından beri bunu söylüyoruz ve haftalar geçtikçe biz kazanırken dahi bunu söyledik biz. Yani takım kazanırken o en son artık Trabzon maçına giderkenki dönemde bile neden bilmiyorum. Biz kendimizi geri atmaya başladık. Bu hocanın korkularının ya da işte şeyle başka bakış açısının değişmesiyle mi alakalıydı bilmiyorum, ya da fizik kondisyonla mı alakalıydı, gerçekten dediği gibi işte 3-4 günde bir maç yapmakla mı alakalıydı, ya da bir diğer soru geliyor aklıma, bu kadar çok rotasyon yapmamızla mı alakalı takım boyunun bu kadar artması bilmiyorum. Yani mesela oradan şeye de girebiliriz, sence bunun rotasyonla bir alakası var mı ve bu böyle devam edecek mi? Bence edecek ama sen ne düşünüyorsun?
Bilmiyorum. Bence rotasyonla çok alakası olduğunu düşünmüyorum ben. Hani
Hı-hı.
şey değil. Sonuçta bu oyuncu profiliyle alakalı. Sen ne kadar dar alanda oynarsan, topu ne kadar iyi tutarsan ayağında, yani o kadar az yorulursun aslında. Bu düz mantık. Yani
Evet.
oyun mantığı abi. Bir de rotasyonda şöyle bir problem oluyor. Oyuncularda bir devamlılık olmuyor. Şimdi hep hücumdan konuşuyoruz ya. Hücumdaki problem şöyle böyle. Abi,
Alışkanlık, evet.
yani hani şey gibi. Trabzon'u izliyorum mesela. İşte Bakasete, Samsic, Bakayem'e ne yapacaklarını biliyorlar. Üç aşağı koşular hep benzer. Atılan
Doğru.
toplar hep benzer. Yani bu oyun şeyini yaratamıyorsun ki, sen istikrarını yaratamıyorsun ki. Her sürekli farklı birisi çıkıyor. Mesut eleştiriliyor, okey. Ama bir İrfan'la oynuyor, bir işte Rossi ile oynuyor, bir Serdar'la oynuyor, bir Berisha ile oynuyor, bir Valencia. Yani çok farklı oyuncu profilleri bunlar. Ve bunların hepsiyle oynamak hakikaten bir alışkanlık gerektiriyor. Rotasyonu şu zaman yaparsın. Ligin gelir 24. 25. haftası. Hani oyuncular artık
Evet.
hakikaten yorulmaya başlar. Ama senin belli bir oyunun vardır. O zaman o çıkar bu girer, o çıkar bu girer. Çok fazla olmaz. Ya belli bir oyun mentaliten olur. Ama biz onu inşa etmeden direkt rotasyona başlayınca topçular da bir şaşırdı zaten. Yani biz çok fazla dalıyoruz maç içinde.
Evet. Ya şey de bu arada şöyle yani rotasyon derken böyle öndeki üçlü, ortadaki dörtlü, arkadaki üçlü, hadi arkadaki üçlü ara sıra değişiyor diyelim de öndeki yedi kişi yan yana da ön öne de hani sıralı olarak da
Evet.
çok değişiyor. Yani böyle belli bir rotasyonun da dışında biz neredeyse bazı maçlara 5-6 adam değiştirerek başlıyoruz. Yani ben hocanın kafasını anlıyorum. Yani rakibe göre kadro çıkarma, tamam eyvallah. İşte maça göre kadro çıkarma ya da o anki düşüncene göre kadro çıkarma. Bunları da anlıyorum. Ama yani bu, ben de sana katılıyorum. Bu gerçekten oturmuş ve oyununu her oyuncusunun çok iyi bildiği bir takımda olur. Yani bu ve ayrıca şu da bir etken, mental olarak da kuvvetli olan bir takımda olur. Biz bu da değiliz. İlk söylediğim şartta da sahip değiliz. Ya bu şekilde olduğu zaman rotasyon yapmak da takımı geriye atmaktan başka bir şeye yaramıyor.
Aynen.
Yani biraz daha hani Avrupa'dan gerçi devam edeceğiz bir şekilde. Oraya ne kadar önem verilir bilmiyorum ama bu haftaki maçta az çok görürüz çıkan kadroyla birlikte. Ben biraz daha ligde artık sabit olmasa da sabite yakın bir değişkenle oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya bugün mesela en basitinden gördük yani Mesut'la Berisha anlaşabiliyor. Çok basit. Ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Berisha öndeki en uçtaki bağlantı oyununu yapacak adam değil de uçtakinin bir arkasındaki adam olsa sanki bizim için daha iyi olacak ama Berisha'nın Mesut'la anlaşabildiğini görüyorsun. Ya atıyorum Mesut Pelkas denediğimiz zaman ben hiç verim alamadığımızı gördüm. Ya ama bu tabii bir maçta da çözülecek bir şey değil. Ya bir maç birlikte oynadılar ya iki maç birlikte oynadılar. Ama bu işte küçük üçgenleri bulup ona uygun bir yapı kurmak lazım artık. Bir ezberin oluşması lazım ki bence çok geç kaldık bu konuda. Peki bu bağlamda şeyi sorayım. İkinci yarıda biraz daha akan oyun diyeyim. Biraz daha güzel bir oyun, biraz daha rahat bir takım. Bunun sebebi Rize'nin biraz daha açılmaya çalışması mıydı? Yoksa bu takım ara sıra da böyle oynayabilir mi? Çünkü çok fazla bu sinyali görmedik ki sene başından beri ilk kez 3 gol attığımız bir maç oldu.
Yani Rize bence yani birazcık ya zaten çok kırılgan takımlar. Sezon başından beri.
Evet.
Deplasman'da maç kazanamamışsın. Yani adam akıllı bir oyunun yok. Oyuncular sürekli
Evet.
problemli. Hani yani Rize birazcık daha risk alınıyor. Tabii çok daha fazla alan buldu. Yani alan verirsen Fenerbahçe bu takım oynuyor. Mesela Frankfurt
Oynuyor.
benzer alanı vermişti Avrupa maçında hatırlıyorsun. Hani muhtemelen yakın dönemdeki en iyi üçlü performansı, en iyi takım performansıydı Frankfurt maçı. Niye? Çünkü takım alan
Kesinlikle.
buldu. Galatasaray maçında kazandık evet. Mesela ben Galatasaray'a üçlü çıksak aslında daha rahat bir maç olabileceğini de düşünüyordum.
Kesinlikle ben de.
Ya alan veren takım mesela Beşiktaş maçı var önümüzde. Beşiktaş maçına üçlü çıkarsak bence yine daha nispeten daha iyi oynayabileceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü bu oyunun amacı alan bulmak aslında. Mesut alan bulduğu zaman işte yandaki koşucular Valencia olur, Pelkas olur, Rossi olur. Pelkas'ı çok göremedik gerçi ama alan
Evet.
bulduğunda etkili olmalıydı. Şimdi Rossi'yi dar alanda birebir temasta bıraktığın zaman yani zaten o fizik yapısıyla eziliyor. Mesut keza bu maç daha iyiydi tabii ama yine o da fiziksel temasta da rahatsız hissediyor. Berisha da fiziksel temasla rahatsız hisseden bir oyuncu. Yani bu kadar fizikselden kaçan, uzaklaşan oyuncuların olduğu takımlar
Evet.
ister istemez geniş alana ihtiyaç duyuyorsun. Yani o yüzden dediğin gibi senin de hani alan bulmak, Rize'nin evet risk alması ama bunun sonucunda aslında şöyle abi, bu oyunu yani bu ligdeki bence 10 takım 12 takıma karşı oynarsın. Çok da büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle zaten belli başlı takımlar ilk golü yedikten sonra, ilk golü atmak da burada çok
Ha,
önemli. İlk
bu
golü attıktan sonra abi
evet.
sallanıyor. Burada önemli olan ilk golü ne zaman buldun? Yani 20'de bulduğun zaman gider bu takım. Oynar. Ama işte 70-80 oyun sıkıştığı zaman, rakip kapandığı zaman işte bir ekstra ihtiyacın doğuyor. Ya bu ekstrayı şu ana kadar sadece İrfan vardı. Onun
Evet,
haricinde ekstra görmedik.
doğru. O oyunu açabilecek bir tek onu gördük. Yani ben zaten bütün olumsuzluklara, yani bugün de konuştuk, daha öncesinde çok daha fazla konuştuk. Bütün olumsuzluklara, bütün işte kısırlığa rağmen ben bizim en büyük sorunumuzun o golü atamamak olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon'un oyununu da izliyoruz. Gerçekten çok çok farklı bir oyun oynamıyorlar. Sadece işte daha güvenli bir yapı var, daha stabil bir yapı var, daha nasıl oynayacağını bilen bir yapı var ve gol atıyorlar. Yani çok basit gerçekten. Çoğu maçta ilk şutu gol olmuş adamların. Biz çok fazla takımı yerden yere vurduğumuz maçlarda bile ceza sahası içinde 2-3 tane top, işte Rossi'nin kaçırdıkları aklıma geliyor, Berisha'nın kaçırdıkları aklıma geliyor. Biz o hala daha rahat gol atabilecek ayağı da bulamadık bir türlü. Yani ben ondan yana da çok büyük sıkıntım var. Bizim şu an en güvendiğimiz herkesin kafasındaki adam Valencia belki. Bu gol konusunda ki Valencia da kariyeri boyunca gol atmakta çok istikrarlı bir adam olmadı yani. Herhalde en istikrarlı dönemini bizde
Tabii.
yaşıyor.
Tabii. Yani zaten baktığın zaman esas mesela burada santrfor konusuna geliyoruz zaten.
Aynen. Aynen.
Berisha'dan o katkıyı bekliyorduk ama hani belli ki o katkıyı çok net olarak veremeyecek. Yani şöyle hani Serdar Dursun hani o yetenek seviyesine rağmen en azından hani al ver duvar olma veya o
Gol
santrfor pozisyonu
atma.
atma. Yani ben bu şey ya birazcık nasıl denir ona? Yani Burak Yılmaz'da bu çok vardır ya o golü koklama mevzusu. Ya yani
Evet,
bunun öyle
evet.
çok teknik taktik bir tarafı yok. Bu tamamen içgüdü. Hani o golcü içgüdüsü. Ya buna sahip tek oyuncu kadroda Serdar Dursun. Onun da yetenek seviyesi tabii ki belli. Yani direkt Fenerbahçe'nin gelir ilk 11 santrfor olur diyemezsin.
Diyemezsin ama şu yapıda da biraz muhtaçsın böyle bir adama.
Taçsın.
Yani
Tabii.
yapacak bir şey yok. İşte atıyorum onun bugün attığı ikinci goldeki vuruşu o kuvvetle yapacak adamımız ne yazık ki yok.
Yok.
Yani Berisha da o adam değil. Valencia bazen yapıyor ama Valencia'nın da asıl görevi o adam değil yani.
Ya değil değil tabii. Ya sallıyorum Vedat olsa mesela şu kadroda. Hani
Evet.
çok daha farklı şeyler belki konuşabilirdik. Şey oyunda öyle, Trabzon'un oyunda öyle mesela. Öyle hani hep şey konuş, dominant oyun konuşuyoruz ya. Yani
Yok,
dominant bir oyuna
evet.
sahip olmana gerek yok. Yani Trabzon son iki maçta 40 şut falan yedi herhalde kalesine. İnanılmaz bir
Evet
pozisyon
abi,
yediler.
evet.
Ama işte o geçiş oyunu. Golü attı bitti abi. Bu
Bitti aynen. Ben de
bir
ligin
şey.
anahtarının son senelerde ilk gol olduğunu düşünüyorum. Sen de hemfikirim. Yani bu konuda biraz daha iyi olsaydık en azından 5-6 puan bandında gezerdik diye düşünüyorum en kötü ihtimalle.
Belki daha iyi olurduk. Geçen
Belki
seneki
daha
şeyi
iyi olur.
hatırlıyorsun. Beşiktaş'ı hatırlıyorsun. Beşiktaş
Evet.
ilk 20 dakika, ilk 30 dakika inanılmaz bir önde baskı. Golü buluyor. Golü bulduktan sonra Rölant oynama zaten devamı geliyor.
Aynen öyle.
Galatasaray keza topu vuruyordu. Baskıyı kuruyordu. 20 dakika, 30 dakika. Hatta Beşiktaş'ın bir istatistiği falan vardı. İlk 60 dakika, pardon, ilk 30 dakika gol atamadıkları maçların işte bilmem kaçında puan kaybetmişler falan.
Evet,
Yani
evet.
oyunu tamamen Sergen bunun üstüne kurmuştu. Yani bu plan.
Mantıksız değil yani böyle evet. Geldiğimiz nokta bu. Buradan şeye geçelim abi. Çok oyuncu konuştuk. Bugünkü performanslara geçelim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Şunu şöyle bir performans gördüm. Sanırım Gustavo 11 ikili mücadelenin hiçbirini kazanamamış. Çok enteresan bir istatistik. Hani zaten kariyerinin bu dönemlerinde artık fiziken biraz düştüğünü görüyoruz. Ama şunu da eklemekte fayda var. Sene başı özellikle bu iki yönlü orta saha tanımına benzer bir oyun oynuyordu sene başında. Ben öyle düşünüyorum. Hücuma da çok destek veren bir yapısı vardı. Ama sakatlığın öncesinde de başlayan düşüş, sakatlığın sonrasında da bugün özellikle Gustavo'yu fizik olarak ben hiç diri bulmadım. Muhtemelen sakatlık çıkışıdır ama yani çok bu şekilde oynayacaksa Gustavo'nun da pek bir anlamı yok zaten. Hem ikili mücadele alamayıp hem de zaten hücumda özellikleri gereği biraz takımı yavaşlatan bir yapıda. Ama tabii ki bu doğru yapıda tolere edilebilir. Bizim şu an isteyeceğimiz en son şey olduğunu düşünüyorum. Yani Gustavo'yu çok beğenmedim. İyi performans olarak Mesut bence bugün acayip oynadı. Muhtemelen bu seneki en iyi oyunlarından biriydi ki ben daha görece daha kötü oynadığı dönemlerde bile Mesut'un bu takımın çünkü hep o bahsettiğimiz forvetin bağlantı oyununda yapamaması ve hiç top tutamaması sebebiyle ki burada en iyi oyuncumuz Valencia gibi gözüküyor. Hep söylediğim gibi bence bu olayın en iyisi Valencia olmamalı yani oradaki top tutan kişi. Mesut orada bağlantı oyunu görece biraz daha top tutmasıyla bence değerliydi. Mesut böyle oynarsa bizim için çok fark yaratır. Ama Rize'den kaynaklı da olabilir. Görmek lazım. Antep maçını mesela bizim için bir hedef maçı olabilir. Mesut'u çok beğendim. Bir de şeye eklemek lazım. Rossi biraz daha bu ligde yoğrulursa diyeyim, bu ligin oyunuyla yoğrulursa bir sene sonra falan çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Ben oyun aklının yukarıda olduğunu düşünüyorum. Ve bir şekilde de tabela yapıyor. Değerli bir adam. Doğru yapıda değerli bir adam. Senin bahsettiğin işte Mesut Rossi gibi bir yapıda olabilir. Gerçekten olabilir. İyi iş yapıyor. Ve bir de tabii Salah'ı var sanırım bugün konuşulması gereken. Deyip sana pası atayım.
Katılıyorum zaten genel olarak söylediğine. Şöyle Gustavo konusunda Sakatlık dönüşü evet. Yani bunu hani kabul etmek lazım. Ama senin dediğin gibi o sezon başındaki Gustavo'dan eser yok. Yani sezon başında ben
Evet.
de çok fazla yazdım, çizdim. Yani çok acayip bir seviyede oynuyordu gerçekten. Hani her yere de koşuyordu. Bütün baskıları çok iyi yapıyordu. Hücuma çıkıyordu, şut çekiyordu. Yani her türlü tehdidi yaratıyordu. Hakikaten modern 8 numara gibiydi. Ama bence Vitor, Pereira'nın en büyük hatalarından biri onu çok fazla hor kullandı. Avrupa maçında da sahaya çıktı, lig maçında da sahaya çıktı. Bütün maçlarda oynadı. Yani sanki birazcık koruyabilirdi. İşte en sonunda da sakatlık patlak verince zaten iyice düşüşe geçti.
Katılıyorum.
Yani düşüşe geçmesini çok yadırgamıyorum. Evet, yani bu yaşlarda düşüşe geçmesi normal. Ama işin şimdi Gustavo'nun göze batmasını gerektiren taraf şöyle. Normalde sezon başındaki performans tamam, kimse tarafından eleştirilmiyordu. Ama Gustavo düşüşe geçtiği zaman Gustavo'nun yapacağı işi Fenerbahçe'de yapacak oyuncu yok.
Yok.
Oradaki boşluk şimdi bu şöyledir. Belli bir seviyeye alıştırıyorsun insanları. Hep o seviyede oyna oyna oyna. Bir anda düşüş yaşadığın zaman yerine de senin yaptığın işleri yapabilecek kimse girmediği zaman ister istemez bu kez sen göze batıyorsun çok fazla. Yani senin bir nefeslenme şansın olmuyor, durma şansın olmuyor. E ne oldu şimdi, yerine Crespo girdi. Crespo'ya bakıyorsun. Geçen maç galiba 14 ikili mücadele 13'ünü kazanmış
Aynen.
falan. Bayağı bir fiziksel oynadı ki çok iyiydi o maçta. Bu maçta da bir saçma sapan bir sarı kart gördü gereksiz bir hareketten. Ama onun dışında hakikaten çok iyiydi. Yine her yere koştu, bastı etti. Ya şimdi bir tarafta onu görüyorsun, diğer tarafta daha aksayan Gustavo'yu görünce ister istemez direkt hedef haline geliyor Gustavo. Ya iyi oynadığı anlamında demiyorum bunu veya işte eleştirilmesinin anlamında söylemiyorum tabii ki. Yani sıkıntılıydı evet. Ama burada da işte kadro derinliği giriyor konunun içine. Yani güvenemeyeceğim bir Sosa var. Bence son 2 haftada çok iyi oynamasına rağmen işte Zayt cezalıydı galiba bu maç.
Evet
Zayt'sı
abi, aynen. Ceza.
çıkıyordu. Zayt'sı çıkarttın zaten oradan. Mert Hakan sakattı. İster istemez zaten orada bir anda derinlik kayboldu. Ya zaten sezon başında Fenerbahçe kadro yapısını kurarken de bir sohbet odalarında falan biz konuşuyorduk. Yani çok alternatifli bir ön alan. Aksine inanılmaz alternatifsiz bir arka alanı var Fenerbahçe'nin. Arka alanda hani istikrar var falan diyoruz. Ama bu şeyden de kaynaklı. Oyuncu yapılarından da
Mecburiyetten.
kaynaklı biraz.
Evet.
Mecburiyetten abi. Yani
Evet.
Atilla'yı çıkarttığın zaman Novak giriyor. Yani tamam ikisi de sol ayaklı. O kadar. Tek ortak
Başka
özellikleri var. Yok
ortak
yani.
hiçbir özelliği
Parça
yok.
oyuncusu.
Evet.
Böyle. Aynen öyle. Gustavo da keza öyle. Gustavo'yu çektin. Hadi bir nebze Crespo'yla kapatıyorsun. Ama 8-2 gelcin. Baki. Yani böyle olunca işte kadro hepsi giriyor. Mesut bence Fenerbahçe'deki en iyi topunu oynadı. Geldiğinden
Ben
beri
de aynı fikirdeyim.
şeyden de söylüyorum. Hani daha fazla skora katkı yaptı. Daha skora yakın oynadığı maçlar oldu. Ama bu kadar iyi bağlantı kurdu. Yani fizikselde bu kadar iyi oldu. Bence en önemli özellik oydu. Birkaç kere çünkü omuz yedi, darbe yedi. Hiçbirini
Evet.
bırakmadı abi. Normalde bırakıyordu topu. Omuz yediği anda atıyordu kendini. O açıdan çok iyi seviyedeydi. Ama tabii dediğin gibi Antep maçı bence daha temel bir referans. Çünkü Antep daha sert takım, daha fiziksel oynayan bir takım.
Aynen.
Onun dışında Berisha yani ortalamaydı hani. Sonlara doğru yoruldukça çok fazla top ezdi. Atilla zaten yani o bindirmeler falan. Ama işte bu da üçlünün bir şeyi avantajı aslında. Atilla orada çıktığı
Evet.
zaman biliyor ki arkasında 2 tane stoper var veya o sahayı kapatacak arkasını. İşte oyuncuların bu kafada oynaması önemli. Dörtlüyü hatırla. Sen de belki dikkatini çekmiştir. Abi bütün topçular çok tedirgin.
Abi
Çünkü
Tisserand orta sahaya kadar
orta sahaya
gelip
evet.
gidiyorsun. Ha.
Aynen işte golü yedirdi Galatasaray
Aynen,
maçında.
aynen.
Niye? Aslında üçlü de çıkacak oraya. Ama
Evet.
üçlü çıkması gereken yer tandemde çıkınca patlattı takımı.
Aynen
Şimdi
öyle.
Tisserand sezon başından beri bence çok iyi oynuyor. Üçlünün sağ
Bence
stoper
de.
olarak.
Bence de.
Şimdi yani oyuncudan belli başlı verimleri aldığım bir formasyonum varken işte bunu götürmenin avantajı abi bu. Yani son olarak da Serdar Dursun. Geçen gün bir video düştü. Bence çok hoş değildi. Trabzonlu biri yapmış sanırım. Yani hakkını demeyeyim belki başka takımdır da. İnsanlar çok fazla paylaştı, dalga geçti falan. İşte yaptığı top kayıplarıyla falan. Ya ben hani ya ligin bu döneminde bu kadar oyuncu değersizleştirmenin bir anlamı yok. Yani senin Serdar Dursun'a ihtiyacın var. Öyle veya böyle. Bu adam girecek, bir yan toptan atacak. Ya sen bu adamı maliyetsiz al.
Evet.
Bedava geldi bu takıma. Aldığı maaş da muhtemelen kuş kadar paradır yani. Yani çok öyle aldığını da sanmıyorum. Çıktı bugün hat-trick yaptı adam. Yani daha ligin hakikaten bu haftalarda oyuncu şöyle kötü, böyle kötü, linç edelim, yuhlayalım. Ya yani bana çok bunlar doğru gelmiyor. Tabii ki hani kötü oynayan oyuncu tepki görür. Yani buna bir şey demiyorum ama bu kadar hani işin cılkını çıkartmaya da gerek yok abi. İşte adam çıkıyor, alıyor. Beklentiyi ayarlamak meselesi bu. Yani
Kesinlikle.
beklentiyi doğru ayarladığın zaman, bu adam bir rol oyuncusu olduğunu, kısıtlı sürelerde katkı vereceğini kabul ettiğin zaman bugünkü gibi çıkıyor sana 3 tane de atabiliyor, maçta kazandırabiliyor. Katkı da veriyor. Yani dediğim gibi maçın yıldızını belirlemek gerekirse Mesut derim ben de. Plase de hani
Anladım.
Salah'a gelir arkasından.
Evet, ben aynı fikirdeyim. Bu arada ben de Serdar konusunda sana katılıyorum. Yani her oyuncu için bu geçerli. Beklentiyi iyi ayarlamak lazım. Bu beklenti konusunda da tabii takımın durumu etkiliyor direkt olarak. İşte biraz daha iyi bir noktada olsak Serdar bu sene attığı gollerle bedavaya alınan bir adam olarak konuşulacaktı. Şimdi bütün yük de ona kaldığı zaman insanlar biraz kötü noktadan bakmayı seviyor. Bizim taraftar özellikle bunu da anlıyorum. Bir şey diyemiyorum. Çok yıllardır böyle işte gol atabilen bir forvetimiz yok yani. Onu da anlayabiliyorum ama ben Serdar'ın ilk geldiği zaman da söyledim. Yani ben Serdar'ın bu lig için yararlanılabilecek bir adam olduğunu düşünüyorum. Kötü bir transfer değil. Yani ama senin de dediğin gibi bu yeteneklerde olan bir adamı tek çözüm olarak bırakıyorsan orada sıkıntı var. Zaten kadro planlamamız uzun uzun konuşulması gereken bir şey. Peki şeye geçelim en son. Antep maçı var önümüzde tabii. UEFA'yı artık geçiyorum. Benim için bir şey yok. Antep maçı için konuşursak. Ben yine orada işte sınavlarımızdan birini vereceğimizi düşünüyorum. Buradan kayıpsız çıkarsak ve bu formasyonda devam edersek yani bir ilk yarının sonuna kadar benim için hedef işte 8-9 bandında belki 6-7 iyimser tabloda bitirmek olacak. Ama işte bu tarz dirençli takımlara karşı kilidi bir şekilde açabilmek ve oyunu tutabilmek lazım diye düşünüyorum. Antep maçından beklentilerin neler? Ben o maça olumlu bakıyorum böyle gidersek.
Katılıyorum sana. Antep dönem dönem üçlü de oynuyor. Hani bize
Evet.
birazcık hani eşleşebileceğimiz de bir takım. Ama işte Antep'in şöyle bir şey var, durum var. Çok sert takım. Yani
Evet
böyle
abi.
bir de deplasman olarak da zaten Antep deplasmanları genelde her takım için zorlu geçer. Bizim için daha da zor. Bir de Erol Bulut hani az buçuk daha tanıyor da takımı. Hangi oyuncu neler yapabileceğini de biliyor. Kadro belli oranda değilse de. Yani dediğin gibi kesinlikle test maçı. Kayıpsız geçersek. Yani lig özelinde şöyle 4 hafta var. Hani 9 puan bence hakikaten hayal kurdurur. Çünkü hani içeride bir Trabzon maçı var. İşte Trabzon bir tane ekstra takılsa, sen ekstra kazansan bir
Üç
anda
gelir.
tek
Aynen.
maça iniyor fark. Ama
Aynen
9
öyle.
bir yani onun 10 puanın altı psikolojik bir eşik. Onun üstünde olursa bence Trabzon için çok büyük bir psikolojik eşik olacak. Ekstra özgüven. Onun altında olursa da hani ekstradan bir stres. Çünkü Avcı'nın da hani bu bitirememe şeyi var. Biliyorsun Başakşehir'de. Yani belki 3 tane şampiyonluk alacakken hiç alamadan gitti. Hani o bitirememe stresini de belki onlara yaşatmak lazım. Trabzon'un bence bu kadar rahat olmasının sebebi de şeydi. Alttan hiç tehdit yok. Sürekli vura vura gittikleri için hiç tehdit görmediler. Şu an hiç baskıda değiller.
Alttan seriyle gelen bir takım da hiç olmadı. Hani 2-3
Olmadı.
maçlık seri bile olmadı yani.
Tabii. Yani Galatasaray
Evet.
çok bozuk. Beşiktaş çok
Evet.
bozuk. Yani Hatay'ı, Alanya'yı zaten uzun periyotta bir tehdit olarak görmezsin doğal olarak. Hani Başakşehir'i bir kıpırdandı Emre ile birlikte ama onlar da puan olarak dezavantajlı aldılar.
Evet.
Geç
Evet.
geldi Emre. Şimdi öyle olunca Altan hakikaten hiç tehdit eden yok. Şimdi hani bu şeydir. Yani genel hepimiz top oynadık. Bir baskı olduğu zaman üstünde şey oluyorsun. Bir tedirgin oluyorsun. O son vuruşları bazen yapamıyorsun. O kadar rahat
Aynen.
olmuyor. Veya ne bileyim kaleci o kadar rahat maça çıkmıyor. O alttan bir baskıyı vermek önemli dediğin gibi. Antep maçı test maçı. Tabii daha önemlisi Beşiktaş maçı. Ekstra bir özgüven maçı. Antep maçı bizim açımızdan bir test maçı bence. Taraftarın açısından. Aa bak bu takım oynuyormuş. Ama Beşiktaş maçı
Doğru.
tamamen oyuncular üzerinde. Hakikaten o tekrar özgüveni tepeye çıkartmak. Pereira'nın da özgüvenini tepeye çıkartmak açısından. Çünkü onun da artık kafasını rahat etmesi lazım. İnsanların birazcık susması lazım.
Evet.
O sakinliğe kavuşmak gerekiyor genel olarak. Yani zor maç. Kesinlikle zor maç. Ama hani bence oyun evet bir yere kadar önemli. Ama böyle deplasmanlardan hiç oyuna şu kadarına bu kadara bakmadan direkt kazanıp çıkmak en önemlisi. Yani Antep 25 tane şut attı Trabzon'a. Trabzon kazandı. Hiç kimse Trabzon şöyle oynadı böyle oynadı demedi.
Yok, evet. Belki bizde denir o da şu an.
Ha biz de
Hani
klasik
ama
denir.
olsun. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Antep gerçekten aldığım puana bakmadan çıkılacak bir deplasman. Yani 3'ü alalım, devam edelim. Beşiktaş'ı da yenersek çok farklı şeyler konuşuruz. Yani dediğim gibi ben bu hocayı biraz rahat bırakmamız şey şartıyla ilk yarının sonunda böyle hatır sayılır umutla girebileceğimizi düşünüyorum. Tabii gönül isterdi ki işte Trabzon maçına lider gittin. Bu kadar geri düşmeye ne gerek vardı?
Tabii.
Ama oluyor. Var böyle dönemler. Yani bizim bir şekilde bunları atlatmamız lazım. Bu belki de bir psikolojik eşik yine her zamanki gibi. Ya ben dediğim gibi Antep maçından çıkarsak iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah kazasız belasız çıkarız. Başka eklemek istediğim bir şey var mı abi?
Yok yani hani genel olarak bir son bir şey söylemek lazım bence. Hani Pereira'nın artık bir, ya Ali Koç'un da yönetimin de artık bir bence karar vermesi lazım. Yani gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Hani artık sürekli çıkıp televizyonlarda işte Fenerbahçe böyle oynamamalıydı. Daha iyi olabilirdik. Veya işte bu takım üçlü değil dörtlü oynar. Hocayla formasyonu konuştuk. Ya bunlar çok saçma açıklamalar. Hem hocayı baskıya alıyorsun.
Evet.
Hem yani madem bu kadar iyi biliyorsun İnsaya. Veya senin akıl aldığın insanlar madem bu kadar iyi biliyor, gelsinler kulüpte görev alsınlar. Dışarıdan atıp tutmak çok kolay. Hepimiz atarız tutarız.
Evet.
Ama hani bu kadar müdahale edecek şekilde, yani ya gönderirsin, kendi istediğin oyunu oynatacak birini getirirsin, ikna edersin. Ya da artık susacaksın. Bence artık susma zamanı. Madem böyle bir karar aldım, tutma kararı aldım hocayı. Maksimum, yani maksimum sakinlik lazım artık Fenerbahçe'ye. Çünkü biliyorsun, özellikle sosyal medya başta en ufak
Evet.
kıvılcımda abi, feryat figan gidiyor yani. Çok
Ya
şeyiz,
gidiyor. Abi
kırılganız.
biz yani bu kırılganlığımız bence tamamen bizim başımızdaki insanlardan kaynaklı. Yani doğru söylüyorsun. Gerçekten istediğim bir adam varsa onu getir diyeceğim ama ben Ali Koç'un ne istediğini bildiğini de düşünmüyorum. Çünkü işte geçen program Kaan Kavuşan da aynı şeyi söyledi. Yani iki tane üst üste aynı oyun yapısını oynayan teknik direktör de getirmedin abi. Yani Erol, Emre, işte Vitor, atıyorum ismi geçenlerden Farioli bilmem ne. Yani ne istiyorsun? Yani nasıl bir oyun görmek istiyorsun? Ve bu adamlar senin görmek istediğin oyunu verebiliyor mu? Yani bir de bir şey daha sormak lazım. Sen hangi yetkinlikte bir oyun istiyorsun? Sen futbol aklı mısın? Noktasında ben tıkanıyorum zaten. Yani hiç gerçekten o noktalara girersek ben takım adına hiçbir umut besleyemiyorum. O yüzden gerçekten şu an Ali Koç yokmuş gibi ben ya da Ali Koç futbol aklı değilmiş gibi düşünmeye çalışıyorum. Vitor Pereira'yı bir noktada artık ne yaparsan yap deyip bırakmasını bekliyorum şu an. Çünkü başka bir olur yanı yok. Dediğin gibi yani o taktik konuşmak, işte hocanın işine karışmak, hangi yetkinlikle ya da hangi sıfatla bunu yapıyorsun? Ben bir kulüp başkanının hocaya neden böyle gidiyor diye sorabileceğini düşünüyorum tabii ki böyle bir hakkı var. En doğal hakkı ama sen gidip de ona dersin ki neden takım kötü oynuyor? Yani aldığın cevap seni tatmin etmiyorsa adamla yollarını ayırırsın. Ya da ona inanıyorsan çıkarsın televizyonda dersin ki ben işte hocayla konuştum. Hatalarınızın ya da işte kötü gidişatın farkında düzeltecek bu kadar. Ben onun
Tabii ki.
arkasındayım. Ya da ben hocanın çözümlerini ikna almadım. Çözümlerine güveneceğim bir adam getireceğim dersin. Devam edersin. Şu an yaptığı şey ne kovmak ne de devam etmek, güvenle devam etmek. Çok yanlış.
Sorduğu soru da komik şey. Yani formasyon sordum falan. Hani bu başlı başına
Evet.
komik. Mesela şeyi
Ya.
sorabilirsin. Hani teknik bir analiz olsun. İşte bu savunma biz önde basıyorduk. Neden artık önde basmıyoruz?
Ha.
Savunmayı... Yani mesela bunu sor hocaya. Hoca
Sor.
sana anlatır.
Aynen. Aynen.
Ama sen
Aynen.
üçlü değil dörtlü oynayacaksın dediğin zaman adam mı sana
Aynen.
diyecek ki sen kimsin? Nereden biliyorsun?
Aynen.
İkisinin
Aynen
arasındaki
öyle.
fark nedir? Anlat bana dese. Belki
Aynen.
anlatamayacaksın. Yani bu küçük
Ya.
düşürücü şeyler. Hani
Biri
bunu
şey
Emre
yazmış
sorsa
ya.
spor direktör olarak anlarım
Ha.
mesela. Ama
Evet,
başka
aynen
türlü
öyle.
komik oluyor. Komik oluyor.
Aynen öyle. Ya zaten başkandan ziyade sportif direktörlük yapıyor bu sene de. Bir
Evet.
de böyle deneyim. Ya ben şey biri yazmıştı en son onu söyleyeyim. İşte Vitor için Tisserand'ı sağ bek çıkarsın üçlü dörtlü oynadığını anlamaz diye. Yani hakikaten öyle bir konu. Ya
Evet.
sen ne anlayacaksın ki bu dörtlüden üçlüden? Ne önemi var ya da yani ne oynadığımızın
Yani
iç
evet. Yani
sahada gördüğümüzün
tamam, bir de
dışında.
temelde şimdi artık şey lazım taraftarda hepimize. Yani bir lider profil lazım. Şimdi Ali Koç hani yaptıklarıyla o lider profilini bir kere kaybetti. Emre
Kesinlikle.
böyle bir lider profildi. O da bence indiği anda sportif direktörlükten sahaya tamamen kaybettin. Çok yıprattın.
Aynı fikir. Aynı
Vitor
fikirdeyim.
Pereira sezon başında hani bu vardır bir bildiği
Hı.
profilinden şeye
Hı.
geldi. Hani bir liderlik, bir kalkan görevi gördü. Ama abi onu da sen de kendi kendine bitirdin hocayı. Yani
Aynen.
insanlar bu kadar
Aynen.
eleştirmiyordu ama sen taktik, teknik, bilmem ne, Rıdvan bilmem ne, onunla bunu da bitirdin zaten adamı. Yani hani kendi cebinden yiyor. Sürekli kendi hataları. Yani artık birazcık herkesin hakikaten sakin olması lazım bence. Yani lig bitecekse de artık böyle bitecek. Yani şu anda hoca
Yani.
değiştiğinde de ben bir anlam olacağını düşünmüyorum. Lig ilk yarı bittikten sonra çok
Aynı
fazla. Fark
fikirdeyim.
olursa
Aynı
14, 15, 16 zaten bir gerek yok. En azından bir plan yaparsın. Ne bileyim, hoca devam edeceksen gelecek sezonun planını yaparsın. Artık bir sakinlik lazım. Ümidim yok ama inşallah sakin kalırız.
fikirdeyim. İnşallah. Bakalım o zaman diğer programlarda daha sakin, daha ümitli konuşmak
Umarım.
dileğiyle deyip
Umarım.
kapatalım. Teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
İzleyenlere de teşekkür ederiz. Görüşürüz abi.
Görüşürüz.